بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم hacılarımız، biz geçen sohbetlerimizde haccın şartlarını, rükünlerini, yani farzlarını ve vacibatlarını anlattık. Ve hacı söylediniz ki farzı terk edirse, hani haccın rükününü terk edirse onu mutlaka yapması gerekir. Onu terk ederse hacı yoktur, hacı batıl olur. Vacibatlar konusunda da anlattınız ki hacı vacibatı terk ettiği halde terk ettiği her bir vacip için bir kurban gerektirir. Terk ettiği her bir vacip için ayrıca bir kurban gerektirir. Yani o kurban eti Mekke'de kesilir. Mekke fukaralarına dağıtılır. Hacının kendi o etten yiyemez. Ve sonra da biz müstehebler konusuna geldik. Müstehebler, hacda olan müstehep ameller, sünnet amelleri zikrettik. Ve söyledik ki hacı bunları terk etse böyle bir günah yoktur. Ama yapması daha iyidir. Hacının daha kamil olması için. Amelinin daha iyi olması için. Ve daha fazla sevap kazanması için bunları yapması daha doğrudur. Bundan sonraki bugünkü sohbetimizde inşallah hacda olan hacıya olan yasaklar konusunda, yani mahzuratul ihram, ihramda yasak olan amelleri konuşmak istiyoruz. Bu konu da önemli bir konudur. Hacı ihramda bu yasaklardan sakınması gerekir. İhram başladıktan bitene kadar. İster umra ihramı olsun, umra için, ister hac için olsun. Mesela umra için şurada Medine'den çıktığında Mikat'ta ihrama geliyorsun. Tavafını ve sayini yapıyorsun. Taraş olduktan sonra artık ihramdan çıkmış sayılırsın. Bu müddet, bu zaman erzinde sen ihramda yasak olan şeylerden sakınman gerekir. Hac için, haccın ihramı da terbiye günü, yani Zilhicce'nin 8. günü başlar. 8'i, sonra Arafa günü devam eder, 9'u devam eder. 10. gün taşlamadan ve tıraş olduktan sonra ihramdan çıkabilirsin. Ve hatta tavafı, hac tavafını, yani ziyaret tavafı da söylüyorlar ona, hac tavafı da söylüyorlar. O tavafı kendi elbisende de yapabilirsin. Ve inşallah şu bugünkü dersimizde de biz buna tehellül söylüyorlar. Yani ihramdan çıkmaya tehellül, insanın halala dönmesi. Yani ihram haram sözündendir. Nasıl ki namazda tekbiratul ihram söylüyoruz, ihram tekbiri. Ne anlamı geliyor? Yani ki namaz içerisinde sana bazı şeyler haram oluyor. Mesela aslında o ameller halaldir ama namazda sana haram oluyor. Böyle ki mesela insan konuşabilir, yemek yiyebilir, hiçbir şey içebilir. Ama namazda bu şeylerin hepsi yasaktır. Bunu sana ne yasak etti? Tekbiratul ihram yasak etti. Öyle de hacda. İnsanın mesela normalde koku sürtebilir mi? Bilir. Elbise giyinebilir, pantolon falan giyinebilir. Veyahut mesela başına takiye koyabilir, tekçe koyabilir. Bunların hepsi aslında icazeli, şeriatımızın izin verdiği halal şeyler. Ama şu ameller hacda, ihramda olarken sana haram olduğu için buna ihram söylüyorlar. İhram sözünün anlamı buradan geliyor. Haram sözünden geliyor. Ve sen de bu haramdan ne zaman halala çıkıyorsun? Ne zaman bu sana helal oluyor? Artık hacda bazı amelleri yaptığında, umranda tüm amelleri, tavafını, sayını ve taraşını bitirdikten sonra helal oluyor. Hacda ise bazı amelleri yaparsınsa artık bu mahzuratul ihramın bazısı halal oluyor. Hepsini bitirdikten sonra her bir şey halal oluyor. İnşallah biz de bunu tefsilatıyla zikredeceğiz. İhramda yasak olan şeyler, şeylerin yapılması, bunu umumi kaide olarak bilmemiz gerekir. İhramda yasak olan şeylerin yapılması iki kısımdır. Üç kısım. Birinci, insan cahilliğinden yapar. Yani şu amelin yasak olduğunu bilmiyor. Mesela bilmiyor ki ihram altından pantolon giymeyin yasak olduğunu bilmiyor. Yahut mesela böyle elbise giymen yasak olduğunu bilmiyor. Yahut tekçe koymanın yasak olduğunu bilmiyor. Cahil insan bilmiyor. Bu özürlüdür. bilmeyen insana hatırlatılır, öğretilir, bunun yasak olduğu söylenilir ve o da yasaktan hemen sakınır. Ve onun üzerine bir şey vacip değildir. Bir günahı da yoktur. Hata yapmış insan affolunur. İkinci kısım, insan biliyor ki bu şeyler caiz değildir. Yani ihramda şu söylediğimiz, inşallah söyleyeceğimiz ameller caiz değil, biliyor. Ama unutarak yapıyor. Mesela insan geliyor, unutarak başına takiye koyuyor. Yani tekke koymanın yasak olduğunu biliyor da. Ama unutarak koymuş. Bu insan da hatırladılır, hemen çıkarmasını söylenilir. Bu da hemen çıkarırsa buna da bir şey yoktur. Yani hacı sahihtir, üzerine de bir şey vacip olmaz. Ona bir şey gerektirmez. Bu iki kısmın delili ne? Nereden söylediniz ki bu şeyleri yaparsa buna bir şey gerekmez, fidye falan gerekmez, günahı da yoktur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin sonunda Rabbena la tuâkhidne innesine ev ahta'ne. Ey Rabbimiz, biz unutarsa yahut hata eder ise buna göre bizi hesaba çekme. Allah Azze ve Celle hadis-i şerifte geçiyor ki kul bu şekilde dua ederse Allah Azze ve Celle söylüyor ki artık size istediğinizi verdim. Yani insan unutkanlıktan, cahilliğine yaptığına göre özürlüdür. Üçüncü kısım ise insanın bilerekten yapmasıdır. Mahzurat-ı ihramı bilerekten yapmasıdır. Birincisi cahillikten o insana öğretilir, anlatılır ki bunu yapmak yasaktır. İkinci yapan unutarak yaparsa hatırlatılır, o da yapmıyor. Ona da bu ikisine bir şey vaciptir. Üçüncü kısım insanlar ise bunu bilerekten yapanlardır. Bu bilerekten yapanlar da kendileri yani öz içerisinde iki yere bölünüyor, iki kısma bölünüyor. Birinci kısım özürlü sebepten bilerekten yapıyor. Mesela bir insan olabilir yani öyle bir zaman olmuştu tarihte, gelecekte olabilir yani bir kez söylemesin ki şimdi olamaz falan, yani biz fıkı olarak bunu söylememiz gerekir. Mesela ihram bulamadı. İhram bulamadı. Ne yapacak? Kendi elbisesinde ihrama gelecektir. Özür sahibi değil, sahibi değil. Yani parası da yok ya. İhram da var, parası yok ihram almaya. O zaman kendi elbisesinde ihrama gelecektir, niyet edecektir. Ama artık bunun üzerine fidye vaciptir. Yahut mesela inşallah mahzurat-ı ihramda inşallah zikredeceğiz. Bedeninden tük koparmak, saçı tıraş etmek ihramda yasaktır. Umranı ya da hacı bitirene kadar bunu yapmak yasaktır. Ama insanın başında mesela bir kaza geçirdi ihramda olarken, hemen bunu ameliyata aldılar. Başından söyle, doktorlar söylüyor başından ameliyat olması gerekir. Ameliyat zamanında saçın tıraş olması gerekir. O da insan ihramda. Burada saçın tıraş olması caizdir. Tıraş oluyor ama buna fidye gerektirir. Yani bu insana günah yazılmaz. Günahı yoktur. Çünkü özür sahibidir. Bunun deliline bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vida Veda Haccı'nda onunla beraber olan Kâb bin Ucra radiyallahu anhu başında bitlerin olduğundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor. Ya Resulallah, bana eziyet veriyor söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor ki saçını tıraş et ve fidye ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Ucra radiyallahu anh'a saçı tıraş etmesini emretmesi orada günah olmamasına işarettir. Yani günah olursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahı emretmezdi. Yani bir şeyde günah olurduysa onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kez söylemezdi. Aynı şekilde ona fidyanın emretmesi ne anlama geliyor? Fidyanın günah konusundan başka bir konu olduğunu, yani bunlar ayrı ayrı bir şeyler olduğunu anlama geliyor. İkinci kısım ise insanlar ise bilerekten yapanların ikinci kısmı ise bilerekten özürsüz yere yapanlardı. Yani insanın özrü yok, bilerekten mahzurat-ı ihram işliyor. İhramda yasak olan işler işliyor. Mesela biliyor ki koku sürmek haram. Yani ihramda yasak. Koku sürüyor. Ya bildiği halde elbisesinde ihrama geliyor. Mesela bunu bazı çalışan insanlar yapıyor. Mesela söylüyor ki Mekke'ye hac vizası olmazsa Mekke'ye girmeye zorluktu. Kendi elbisemde ben ihrama gireceğim. Bir kez beni durdurmasın diye hile işliyor. Böyle yapmak yasaktır. Olmaz. İhramda, kendi elbisende ihrama girmek, yani özürsüz yere girmek yasaktır. Bu özür değildir. Bu insanın da üzerine vacip olan, hem günah kazanıyor, hem günah alıyor, günahını alıyor, hem de aynı şekilde de fidye de gerektiriyor. Mahzurat-ı ihramı işleyen her bir hacının, eğer bir ister bilerekten özürlü yere yapsın, ister özürsüz yere yapsın. Söylediğiniz ki yani fark, bunların arasında fark nedir? Günahın olup olmamasıdır. Özürlü yapana günah yoktur, özürsüz yapana günah vardır. Ama her ikisine de fidye gerekir. Fidye neden ibarettir? Biz haccın vaciplerinde söylediz. Haccın vaciplerinde yalnız haccın vacibini terk eden her bir hacı, terk ettiği her bir vacip için bir kurban kesmesi gerekir. Ama mehzurat-ı ihramda fidye o şu şekilde değil. Fidyede seçim var. Hacı üçünden, üç amelden istediğini seçip yapabilir fidye olarak. Ya bir kurban kesebilir, kesmezse altı kişini yedirir, altı fakiri doyurur. Onu da yapmazsa üç gün oruç tutar. Bunların arasında istediği, insanın parası var, kurban kesebilir. Ama kesmiyor, oruç tutuyor, bir problem yoktur. Yani şart değil ki illa da birinci kurban keseceksin. Kurbanı kesemeyen oruç tutmalı, böyle bir şey yok. Üçünden istediğini yapabilir. Yahut mesela parası var, kurban kesmiyor, altı kişini yediriyor. Altı fukaranı doyuruyor. Burada da bir sıkıntı yoktur. Yani bunun yaptığı amel doğrudur. Yani bu amelleri nerede yapacaktır? Kurban Mekke'de kesilmesi gerekir. Kurbanın Mekke'de kesilmesi gerekir. Mekke'de kesecek ve Mekke'nin fukaralarına dağılacaktır. Ve kendi de ondan yemez. Kendinin ondan yemesi yasaktır. Mekke'de kesilecek, Mekke'nin fukaralarına dağılacak. Oruç konusunda ise orucu istediği yerde orucu tutabilir. Mekke'de, Medine'de, memlekete döndüğünde o üç gün oruç onun üzerinde kalmıştır, vacip olmuştur. O üç gün orucu tutması gerekir. O ki kaldı altı kişini doyurmak. Burada ayet mezhepler arasında farklı görüşler var. Daha doğru olan ve daha ihtiyatı olan görüş odur ki Mekke'nin fukaralarını yedirmesi gerekir. Mekke'nin altı fukar, Mekke'den altı kişi fukaranı karnını mesela bir öğle zamanı doyurursa artık bir fidyeni ödemiştir. Hacı bunlardan üçünden herhangi birini yaparsa artık fidyesini yerine getirmiştir. Bu umumi söylediğimiz hepsi umumi bilinmesi vacip olan şeylerdir. Tefsiratı olarak daha geniş anlamdaysa bu amellere, bu mehzurat-ı ihram, ihramda yasak olan şeyler nedir? Bunu soracağım dersten sonra herkesten. Hangi şeylerdir bilmeniz gerekir. Bunlardan birincisi olarak insanın saçından, bedenin herhangi bir taraf bir yerinden tüy koparmasıdır. İster taraş olmak, ister hatta kolun tüyünü böyle koparmak ne? Yasaktır. İhramda bunların hepsi yasaktır. Bunun deliline Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَيْدِيُ مَحِلَّهِ Aleykümselam. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَيْدِيُ مَحِلَّهِ Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı taraş etmeyiniz. Allah Azze ve Celle yasak ediyor. Kurban yerine varınca, yani kurban kesene kadar bunu yapmayınız. Ve alimler de kıyas ederek, saç taraş etmeye kıyas ederek bedenin istenilen tarafından tüy koparmaya, tüy götürmeyi aynı taraşın hükümde olduğunu söylemişler. Ve o ki kaldı sakkalı taraş etmeye, bu ne ihramda ne ihram dışında caiz değildir. Bu amel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine göre, sahabelerin ittifakına göre, tabinlerin hepsinin görüşüne göre ve dört imamın görüşüne göre bu amel haramdır. İster ihramda olsun, ister ihram dışında olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde haliful müşrikin a'ful liha ve qassu şevarib. Müşriklere muhalif olunuz, sakalınızı uzadınız bıyıklarınızı kısaldığınızı söylüyor. Başka bir hadisinde halifül yahud, Yahudilere muhalif olunuz. Onların yaptığının aksini yapın. Sakalınızı uzadın, bıyıklarınızı kısaldınız. Ve bu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet, fitratallahu lati fataran nase aleyha, Allah insanları fitrat üzerinde yaratmıştır. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığı şekil, yarattığı şekli değişmek olmaz diye Allah Azze ve Celle yasak etmiştir. Alimler de bu ayet-i kerimenin sakalın vacipliğine delil olduğunu söylemişler. İmam Ebu Hanife'nin ve onun öğrencileri olan İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bin Şeybani rahimahumullah'ın hepsinin görüşü de sakalı tıraş etmeyin, kesmeyin haram olduğu görüşüdür. Şimdi bazı insanlar çıkıyor memlekette söylüyorlar ki mekruhtur, sakalın hükmü vacip değil, sünnettir. Bir tane alim bulamazsın hani mezhebde, yani mezhebin müteber alimlerini kastediyorum, yani İmam Ebu Hanife, onun öğrencileri, onlardan sonra gelenler, İmam Tahavi ve diğerleri, bir alim bulamazsın ki sakalı taraş etmeyin mekruh olur ya sakalın sünnet olduğunu söylesin. Hepsi sakalın vacip olduğunu söylemişler. O aynı şekilde diğer mezheplerde, tüm mezhepler, dört mezhep görüşte ittifak etmiştir. Ve Müslüman da, yani bu da Allah'a asiliktir. Hacda günah yapmayacaksın. Dünkü dersimizde söylediniz. Allah Azze ve Celle El-Haccu eşhurun me'lumat, hac belli olan aylardadır. Femen farada fihinnel hacca, kimlere hac farz olursa fela rafese, kadınla ilgili şeylerden uzak duracak. Ve la fusuga, fasiklerden, fasik amellerden uzak duracak. Ve la cidelle bil, ve hacda cidelden uzak duracak. Yani günah amellerin hepsinden uzak duracaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde kim hac yaparsa, haccında kadınla ilgili şeylerden uzak olursa ve haccını günahsız yaparsa anasından doğduğu gün gibi günahsız döner söylüyor. Bakın subhanallah, sen ne kadar sevap kazanmış olursun ama hacda günah üzerinde hac yapılarsa tehlikeli bir şeydir. Haccın mabrur olmasına bir mani olur. Ve tabii ki biliyorsunuz bu topraklar kutsal topraklar. Ve bu aylar da haram aylardır. Eşhurul hurumdur. İbn Abbas radıyallahu anhu'a haram aylar ayesinin tefsirinde söylüyor ki şu aylar, şu aylarda yapılan amellerin sevabı fazla olduğu gibi bu aylarda yapılan günahların da derecesi fazladır. Günahlar da daha büyüktür. Mekke'de günah etmek memlekette günah etmek gibi değil. Mekke haram şehirdir. Böyle ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kim Mekke'de günah etmek isterse ona şiddetli bir azap veririz diye söylüyor. İsterse, günah yapmazsa değil, günahı insan istese böyle artık günah kazanmış olur Mekke'de. Bakın oran, insan orada niyetine daima düzelmesi, niyetine bakması gerekir. Kalbine dikkat etmesi gerekir. O aynı şekilde de amellerine de dikkat etmesi gerekir. Günahların her çeşidinden uzak duracaksın. Küçüğünden de büyüğünden de. Söyleme ki evet bu günah küçük günah, büyük günah değil, bunu yapabilirim. Şu günah büyütüp bunu yapmayalım. Hayır, hepsinden uzak dur, sakınacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyse ne yasak etmişse hepsinden uzak duracaksın. Hac döneminde ise daha önemlidir bu. Sakal konusunda da hacılarımızın dikkat etmesi gerekir. Artık Allah Azze ve Celle sana hac nesip eyledi. Hacı olursun elhamdülillah. Bu hacdan sonra memlekete sakalsız dönürsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini sen de yaşamazsan kim yaşayacaktır? Gelecek nesillere sakalın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatından olduğunu kimler anlatacaktır? Evlatlar bizleri gördüğünde babalarımızı şöyle gördü. Sakal görmedi. Babamız hac da yaptı. Dedemiz hac yaptı. Sakal yoktu. Sakal dinlen değil söyleyecekler. Sebep de kim? Bizler. Bizim amellerimize bakıp sakalın dinlen olmadığını itikad eden insanlar gelecektir. Ya, tabii ki buna göre de Allah karşısında bir sorumlu olacağız. İhramda yasak olan amellerden ikincisi insanın tırnaklarını kesmektir. Tırnakları kesmeyi de alimler haccın yani saça tıraş olmaya kesmişler. Çünkü insanın tırnaklarının kesilmesi insana rahatlık verir. Hacda, ihramda da kast insanı rahatlandıran şeylerden sakınmasıdır. Onun için bezenmesi, iyi şekilde giymesi, bu gibi şeylerden uzak durması ihramın maksatlarındandır. İhramda olan esas gayelerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde söylüyor ki, sizden biriniz kurban kesecek olursa, yani memlekette kesen udhiye kurbanı, Zilhicce'nin birinden kurban kesene kadar saçından tırnağından bir şey götürmesin. Bu kimlere ait? Memlekette kurban kesenlere aittir. Yani her bir insan biliyorsunuz bir aile bir kurban kesmesi gerekir. Aile başçısı, aile üzerinden herkes değil, aile başçısı kesen kişi Zilhicce'nin birinden ona kadar saçından tırnağından götürmeyecek. Bunun da sebebi ne? Hacda olana kendini, ihramda olana kendini benzetmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden onlara yasak etmiştir. Yani demeli, hacda olan da benzedilen hacda olandır. Hacda olan da o zaman tırnağından götürmeyecektir. Haliler bu neticeye gelmişler ki saçta, hacda olan, ihramda olan bir kez de tırnağından tırnağını kesmeyecek. Ama insanın tırnağı mesela kopmuştu aslan, eziyet veriyor. Artık onu koparmakta bir sakınca yoktur. Yani o da bir fidye falan gerektirmez. İhramda yasak olan amellerden üçüncüsü kokudur. Koku konusu böyledi ki, insan ihramdan önce kokulan bedenine koku sürebilir. Mikatta yıkandın, bedene koku, ihrama değil, bedenine koku sürebilirsin. Ama ihramın libasını telbiye getirip bikallahumma umraten yahut hacda bikallahumma haccen söyledin mi artık kokudan uzak duracaksın. Kokuya ait olan, koku konusunun kokunun hükmünde olan her bir bir şeyden de uzak duracaksın. Mesela kokulu sabunlar gibi, şampuan gibi, bu gibi şeylerin hepsinden uzak duracaksın. Hatta kullandığında kokusuz sabun kullanacaksın. Çünkü kokulu sabun da koku hükmündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta ihramda vefat etmiş bir insana koku sürmeye yasak etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi devesinden düşerek ölüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki onu kendi ihramında kefenleyin. Onun başını örtmeyin. Yüzü açık, başı açık şekilde defnedin. Onu ona koku vurmayın. Ve o kıyamet günü telbiye diyerek haşr olunacaktır. Yani kıyamet günü kabrinden o lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek dirilecektir. Alimler bu hadisten götürüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta insan öldü, ihramda ölen bir kişiye koku sürtmeyi yasak etmiştir. Eğer vefat ettikten sonra koku sürtmeyi olmazsa diri olanın daha da sert şekilde sürmemesi gerekir. İhramda yasak olan şeylerden dördüncüsü bu erkeklere ait. Erkeklerin başını bir şeyle örtmesi. Tekke falan, tekke, sarık gibi şeylerle başını bağlan, başını örtmesidir. Bu ihramda erkeklere yasaktır. Bunu erkekler yaparsa, hani bilerekten yaparsa artık bu fidyeni gerektiren bir amel etmişler. Artık onların üzerine fidye vacip olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise söylüyor ki ihramda olan ne elbise giyemez ne emmame sarık saramaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesin şekilde, bu hadis Buhari Müslim'de geçiyor, kesin şekilde yasak etmiştir. Az önce söylediğimiz o ihramda vefat etmiş sahabenin de hadisinde de söylüyor, onun başını bir şeyle örtmeyin, başı ve yüzü açık şekilde defnedinizi söylüyor. Bu da ihramda olanın başının ve yüzünün açık olmasının şart olduğu anlamı geliyor. İhramda yasak olan amellerden beşincisi erkeklerin elbise giymesidir. Dikili palta elbise giymesidir. Burada dikili elbise söyledikte yani kast o değil ki, yani insan mesela elbise üzerinde dikiş vardır. Dikiş olan o değil yani. Burada maksat beden ezalarının birbirinden ayıran elbisenin olmasıdır. Mesela bu elbiseyi dikişi olan elbisede. Niye? Sebep ne? Kolu bedenden ayırmıştır. Pantolon dikişi olan elbisede. Ne? Sebep ne? Bedenin ezalarını birbirinden ayırmıştır. Mesela ama bu giydiğin mesela libasın kolları olmazsa bu dikişi olan elbise sayılmıyor. Sebep ne? Hiçbir ezanı ayırmazsa, mesela büyük geniş olursa, kolları olmazsa artık bunda ihram yapabilirsin. Çünkü hiçbir bedenin ezalarını birbirinden ayırmamış olur. Buna göre de mesela teriklerin üzerinde bazı hacılar soruyor ki dikiş var, kemerin üzerinde dikiş var. Hayır, bu şeyler caizdir, problem değil. O dikişten kast, yani bedenin üzerlerine birbirinden ayırmasıdır. Mesela hacı saat bağlayabilir, saat götürebilir. Mesela hizam kemerle ihramı bağlayabilir. Sonra iğnek takabilir. Sonra bunlar hepsi yani beden üzerlerine birbirinden ayırmayan şeylerdir. Ama mesela elcek giyinmesi. Eline elcek mesela kadınların ya erkeklerin giymesi yasaktır. Niye? Parmakları birbirinden ayırıyor. Çorap giyemezsin. Sebep parmakları artık birbirinden ayırmış olur. İhramda bu söylediğimiz hepsi erkeklere ait. Ama bayanlar ise kendi elbiselerinde ihrama girecekler. Adi günlerde nasıl hangi elbiseni giyiyorlar o şekilde. Ama erkeklerin bedende olan tüm libaslarını çıkaracak, yalnız müstehap olan iki kat ihram libasına bürünecektir. Bunun dışında bedeninde fazla paltar olmaması gerekir. Ama bayanlarsa kendi elbiselerinde ihrama girecekler, fakat yüzleri ve elleri açık olması gerekir. İhramda kadının yüzünü bağlamasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasak etmiştir. Söyledi ki: "Ve la tenzekibul mar'atu ve la telbisul kuffazi." Kadının elcek giyinmesi yahut kendi yüzünü bağlaması yasaktır. Nikabla filanla yüzünü bağlaması. Ama bu konuda da alimler söylüyor ki eğer mesela erkeklerin içerisinden geçerse, erkeklerine bir yolda olursa böyle üzerine yüzüne örtü salabilir. Ama yüze bağlamama şartıyla. Ama elcek konusunda elcek eline bir şey giyinemez. Kadınlar bunu giyinemez. Ama diğer libasları, ayakları kapalı hepsi nasıl ki adi günlerde oluyor, o şekilde ihrama girecektir. İhramda yasak olan amellerden bu söylediğimiz bu beş şey var. Bunları insan yani unutarak yahut cahilliğinden terk ederse, söylediğimiz gibi bu saydığımız beş şeyi unutarak yahut cahilliğinden terk ederse ona bir şey gerekmez. Unutan insana hatırlanır, cahil insana öğretilir ve onun hacı sahihtir, bir fidye de gerektirmez. Bilerekten yapan da söylediğiz ki bunları bilerekten yapan özürlü sebebi yaparsa, mesela koku konusunda özür yoktur. Özürlü koku sürme diyen bir şey yoktur. Mesela ama mesela libas konusunda taraş olma söylediğiz, misallar zikrettiz, yani bu konuda özür olabilir. Özürlü yaparsa fidye gerektir ama günahı yoktur. Özürsüz yaparsa günah kazanmış olur ve aynı şekilde de fidye gerektirir. Altıncı, ihramda yasak olan şeylerden altıncısı av etmektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de "Ya eyyühellezine amenu la tegutulus sayda ve entum hurum." Ey iman getirenler, ihramda olurken av etmeyiniz. Allah Azze ve Celle ihramda av etmeyi yasak etmiştir. Kuruda av etme. Burada avdan kast kuruda av etmektir. Ama mesela insan denizden geliyor, ihramdadır. Artık ciddi yetişmiş mesela. Denizden balık avlayabilir. Deniz avı halaldır. İhramda da, ihram dışında da daima halaldır. Ama ihramda yasak olan av kuru avıdır. Herhangi bir hayvanı avlamaktır. Burada fark etmez. İster kendin avlarsın, ister avı gördüğünde sen ihramdasın diye ihramda olmayan birine söylersin ki o avı benim için avla, bu da aynı hükümdedir. Sen onu yiyemezsin. Yasaktır. Yahut ava işaret etmeye, bak o geliyor, kuş geliyor, kuş var yahut tavşandır diye işaret ediyorsun. Hepsi yasaktır. Hatta sen işaret etmesen böyle, bir insan ihramda olmayan bir insanın senin için avlaması yasaktır. Avlarsa sen onun etini yemezsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gittiğinde sahabelerden biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için av avlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiğinde onu kabul etmiyor. Sahabe halı kötüleşiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim hadiyemi kabul etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona söylüyor ki yani benim senin hadiyeni kabul etmememin sebebi bizim ihramda olmamızdır. Sen o avı bizim için avladığın için biz ondan yiyemeyiz. Yani onun için ama insan mesela kendi için av avlamıştır. Sen de Mekke gidiyorsun. Mekke yolundasın, ihramdasın. O insan seni tanımıyor. Yani tanıyor da bilir yani ama kendi için avlamış. Artık yemeği hazırladığı zaman sen ona yetiştin. Hoş geldin, misafirim ol, av avlamışım, beraber yiyelim söyler. Yiyebilirsin. Sebep o avı senin için avlamamıştır. Kendi için avlamıştır, sen onu o zaman yiyebilirsin. Ama senin için avlanırsa ve sen onu işaret etmişsin, senin emrinle bu yapılmışsa o avdan yiyemezsin. İhram konusunda yedinci yasak olan nikah bağlama, evlenmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde la yemkihul muhrimu ve la yunkih ve la yahtub. Sizden biriniz ihramda olurken evlenemez, kimse evlendiremez yahut da kimse talip olamaz. İhramda olanın bunları yapması yasaktır. İhramda olursa kendi ihramdadır mesela, kızın babasına talip oluyor, ben senin kızımla evlenmek istiyorum, yasaktır. Yahut mesela o talip olan ihramda değil ama baba ihramdadır, onun kızına ihram, o kendi ihramda olurken onun kızına talip olurlarsa cevap vermesi yasaktır. Yahut akt nikahı yapmak, bu da hepsi nedir? İhramda bunların hepsi yasaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini bu hadis, söylediğimiz hadiste yasak etmiştir. Kim böyle bir akt yaparsa, ihramda olurken evlenmişse, onun evlenmesi şüpheli nikah sayılıyor. Sahih nikah değil. Nikahın doğru olması için ihramdan sonra nikahın yenilenmesi gerekir. Tekrar akdın yapılması gerekir. Ve ihramda yasak olan amellerden 8. ve 9. da kadınla ilgili konulardı. Bunlar da kadınla kusulu gerektiren bir şekilde alakada olmaz, cinsel alakada olmaz. Ve aynı şekilde buna okşar, buna cinsel alaka dışında olan tüm amelleri, kadınla ilgili amelleri yapmak, ihramda bunların hepsi yasaktır. Bu amelleri herhangini yaparsa artık günah kazanmıştır ve tövbe gerektirir. Ama kusulü gerektiren şekilde cinsel alakada olmuşsa artık hacı batıldır. Yahut umrada ihramda olacak bunu yapmışsa artık onun da umrası batıl olmuş olur. Artık onun umranı tamamlaması, batıl olan ameli tamamlaması ve sonraki seneden onu tekrar kaza etmesi gerekir. Artık o amel kaza olunması gerekir. O ilgili yaptığı vacip olan onun sonuna kadar getirmesi gerekir. Atimul haccı vel umrata lillah. Haccı ve umreni Allah için tamamlayınız. Ama bu ondan kabul değildir. Sonraki yılda tekrar olarak o haccını kaza etmesi gerekir. Tabii ki burada da bir tefsilat var. Bunu hacda mesela insan eşiyle ilişkide ne zaman olmuş? Mesela Arafa günü olmuş. Artık hac batıldır. Hac batıldır. Ona vacip olan Arafa'da durmak, Müzdelife'de durmak, taşlamak, Mina'da kalmak, onun 11-12 taşlamanı yapmak, kurbanını kesmek, tavaf, vida tavafını etmek, hac amelini etmek ona vaciptir. Ama sonraki sene tekrar eşiyle beraber gelip haclarını kaza etmeleri gerekir. Ama bir insan 10. gün mesela, biz inşallah hacın tefsilatını zikrettiğimizde bunu söyleyeceğiz. Tehallül diyen bir şey, ihramdan halal olmak, ihramdan çıkmak var. İhramdan çıkmak da iki kısımdır. Birinci kısım olur ki hacda yapılan, kurban bayramı günü yapılan 4 amel vardır. Kurban kesmek buna dahil değildir. 3 amel kalıyor. Bunlar taşlama, büyük cemaati taş atmak, saçı tıraş etmek ve tavaf vasa etmektir. Bu üç amelden herhangi ikisini yapan artık ona kadınlar dışında her şey halal oluyor. Elbisesini giyebilir, koku sürebilir, saçından dırnağını istediği kadar götürebilir. Ama kadınlar, yani eşiyle alakada olamaz. Eşiyle arada olması için bu üçünü de tamamlaması gerekir. Tüm hepsini yapması gerekir. Hepsini yaparsa o zaman artık tahallül saniyen tam, artık ona her bir şey halal olmuş olur. Şimdi bakın, kim birinci tahallülden önce, yani ilk halal olmadan önce, yani bu amellerin hiçbirini yapmadan önce ilişkide olursa onun haccı batıldır. Haccını tamamlaması gerekir. Ha, bunu da söylemedim. Bir tane de deve kurban, fidye olarak deve kurban kesmesi gerekir. Ve gelen sene de tekrar haccı kaza etmesi gerekir. Ama kim birinci tehellülden sonra yaparsa, mesela bu üç amelden ikisini yapmışsa, mesela taraş olmuş, taşlamış, sonra otile gelmiş, tavaftan önce eşiyle alakada oldu, ilişkide oldu, artık o da büyük günah işlemiş, tövbe etmesi gerekir. Haccı sahihtir, hac bozulmaz, batıl olmaz. Ama bir deve kurban kesmesi gerekir ve hacı da tamamlayacaktır. Ama haccı sahihtir. Yani bir çünkü bu üç amelden ikisini yapmıştır. Üç amelden ikisini yaptığı için haccı doğrudur. Tövbe gerekir, bir deve kurban gerekir, bir tane haccın diğer amellerini yaparak haccın tamamlaması gerekir. Bu da hacda olan mahzuratul hac, yani hacda olan, ihramda olan yasakların en şiddetli olanıdır. Bakın, ona dikkat etmemiz gerekir. Hatta bazı hacılar ihrama girdikten sonra istediği gibi kendi keyfine ihramdan çıkabileceğini zannediyor. Hayır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ لِلَّهِ Haccı ve ümreni Allah için tamamlayınız diye emretmiştir. Yani bu ne anlama geliyor? Hac için telbiye getirdin, lebbek Allah'ım hacca söyledin. Sonra Arafa'ya gitmezden önce hayır ben bu sene hac yapmak istemiyorum. İhramda giymiştin, telbiyeni söylemiştin. Ben elbisemi çıkarıyorum, ben memlekete dönüyorum. Hayır, dönemezsin. Dönürsün, sen ihramdan çıktığını zannediyorsun, sen ihramdasın. Sen ihramdan döndükten sonra tekrar hacca gelen kadar, o birisi seneye kadar işinle ilişki olamazsın. İhramda yasak olan her bir şeyden uzak durman gerekir. Tırnağından, saçından götürmen yasaktır. Hepsi bunlar yasaktır. Sen ihram libasını çıkarmanla ihramdan çıkamazsın. İhramdan çıkmak için hac amellerini yahut umre amellerini bitirmen gerekir, tamamlaman gerekir. Böyle bir şey olmuştu bir az önce seneler. Biri soru sordu. Söylüyor ki gençtim, hacca geldim. 26 yaşlarında, 25-26 yaşında bir gençtim. Hacda kafile başkanıyla savaştım. Yani bu yakın devletlerin birinden olmuş yani hacı. Onlar biliyorsun arabayla falan da gelebiliyorlar. Onunla savaştım. Hacı bırakarak, Arafa günü hacı bıraktım, memleketime döndüm. Zannetmiş ki artık libasımı giyinip dönebilirim. Söyledik ki döndüm, hacı da tamamlamıyorum. Ve döndükten sonra evlendim, memlekette artık 26-25 sene sonra tekrar hacca gelmişti. 50 yaşlarında bir yaşlı bir insanydı. Alimlerden burada sordular. Ona söylenildi ki senin birinci nikahını tekrar tecdit etmen gerekir, yenilemek gerekir. Evlatlar şubeden doğulmuş, evlatlar olmuş evlatlar. Çünkü sen ihramda olayken akt yapmışsın. Sonra bir deve kurban kesmen gerekir. Ve hacın, sana vacipti, hacın amellerini tamamlamak gerekirdi. Her terk ettiğin vacip içinde bir kurban kesmen gerekir. Böyle ki akşama kadar Arafa'da kalman vacipti, bir vacip. Müzdelife'de geceleme iki vacip. Mina'da geceleme üç vacip. Mina taşlama dört. Veda tavafı beş vacip. Bir de kurbanın keseceğin. Altı tane koyun, bir tane deve kesmen gerekir. Ve bu yılda hemen haccın kazasını edeceksin, tövbe edeceksin. Memlekete döndüğünde de nikahı yenileyeceksin. Yani bu kolay bir konu değil bakın. Onun için hacı dikkatli olması gerekir. Yani bu söylediklerimiz hepsi hacıda, ihramda yasak olan amellerdi. Hani bunları yaparsa, söylediğimiz gibi hacı bunları yaparsa, yani bilerekten yaparsa ona fidye gerekir. Tabii ki de biz burada bakıyoruz, onu özürlü yaparsa günahı yoktur, özürsüz yaparsa günah da kazanmış olur, tövbe de gerekir. Fidye de söylediği için üç şeyden istediğini yapabilir. Ya bir kurban kesebilir, kestiği kurban Mekke'de kesilmesi ve Mekke'nin fukaralarına dağıtması gerekir. Kendi de ondan yemeyecektir. İçin, yahut bunu yapmayabilir, altı kişini yedirir, altı fukaranın karnına doyurur. Yahut üç gün oruçtur. Bundan istediğini yapabilir. Söylediniz ki kurbanda kurban etinden yemeyecek. Ama hac kurbanının hediye, senin hacda kestiğin kurbanın etinden yemek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hacında 100 deve kurban vermiştir. Ve o develerin etinden de yemiştir. Bu da amelin sünnet olduğuna bir işarettir. Hac kurbanı senin Rabbine şükür olarak yaptığın kurban. Tamattu hac ediyorsun. Hac ve umreni bir seferde hem hac etmiş olursun hem umre etmiş olursun. Buna göre Rabbine şükür olarak bir kurban kesiyorsun. Tabii ki hac kurbanı yalnız tamattu ve kıran hacı yapanlara vaciptir. Ama ifrat hacı yapanlara, yani umre etmeden birbaşa hacca niyet edenlere ise kurban vacip değildir. Tamattu hacı yapan da 10. günün amellerinden biri olan kurbanını kesecektir. Bu kurbanı kesme konusunda, yani kendinin kesmesi tabii ki afzeldir, üstündür. Kendi elleriyle keserse daha üstündür. Kimse vekalet edebilir yahut da mesela parasını şirkete, görevliye verebilir ki benim paramı öde, benim kurbanım kesilsin diye. Bunların hepsi caizdir. Ve kurban kesemeyen bir insanla yapacak. İnsanın parası yok. Hacca gelmiş, hacının parası yok. Kurban almaya parası yok. O zaman o üç gün Mekke'de oruç tutacaktır. Umrasını bitirdikten sonra hacca kadar üç gün oruç tutacak. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ. Kim ki kurban bulamazsa üç gün hacda oruç tutacak ve yedi günde memlekete döndüğünde. Üç gün Mekke'de oruç tutacaksın ve memlekete döndükten sonra yedi günde orada oruç tutacaksın. 10 gün tilke aşaratın kamile, bu tamam 10 gün ediyor. 10 gün oruç tutması gerekir. Yani kim ki kurban almaya parası yoksa, kurban bulamazsa o insanın 10 gün oruç tutması gerekir. 3 günde Mekke'de, 7 günde memlekete döndüğünde. Ve bununla da inşallah biz hacda yasak olan şeyleri anlattık. Yarınki dersten de inşallah hacın ve umranın tefsilatıyla, hac ve umranın tefsilatıyla hangi amelden başlayacaksın, nasıl her bir ameli nasıl yapacaksın, şunu inşallah anlatacağız. Allah Azze ve Celle bizim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizi iyi işitip iyisine tabi olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı affeylesin. Allah Azze ve Celle bizlere mabrur hac nasip eylesin. Allah Azze ve Celle tüm Müslümanlara yardım eylesin. Yardımsız kalmış Müslümanları korusun. Allah Azze ve Celle memlekette hacı bekleyen hacılara hac nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ihlasla onun evini ziyaret eden hacıların ibadetine kabul eylesin. Hastalarımıza şefa versin. Vefat etmiş Müslümanlara Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan içmeyi bizlere nasip eylesin. Onun şefaatini bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri Firdevs-ül A'la'da olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve atubu ileyk. Sorular var mı? Bizim yani her gün söylediğimiz gibi hacılar her gün burada bizim derslerimiz devam ediyor. Akşam namazından yatsı namazına sonra, yatsı namazına kadar dersten sonra da sorular için zaman bırakıyoruz. Kimin bir hacla ilgili sorusu varsa sorabilir. Sorabilirsin amca. Bu konuda hacı abinin sorduğu soru, bu hacda 11. 12. 13. günler bazı hacılar Mina'ya gitmiyor. Biz söylediniz ki bu günlerde Mina'da gecelemek hacın vaciplerindendir. Bunun da delili ne? Aslan bu söylediğimiz bazı mezheplere göre ve sünnet söylüyorlardı ama bu konuda delil vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi ve diğer sahabeler Mina'da gecelemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ki huzu anni menasikakum, hac amellerini benden öğreniniz emretmiştir. Bu birinci delil. İkinci delil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çobanlara, deve otaran çobanlara ve amcası Hazreti Abbas'a izin vermiş ki acabanlar develeri otarmak için, amcası Hazreti Abbas da Mekke'de hacılara zemzem dağıtmak için onlara 11. gün geceleri 10. günden 11'e geçen gece bir gece kalarak, sonra hep taşlarının hepsini taşlamanı yapıp hepsini yapmak üzere gitmeye ruhsat vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özür sahiplerine ruhsat vermesi ve diğerlerine vermemesi amelin aslının vacip olduğuna işarettir. Hacım amelin aslının vacip olduğuna işarettir. Evet, mezhep ihtilafları var. Söyledim ki bazı mezhep görüşlere göre bu sünnet söylüyorlar. Bakın, bu daha doğru olan görüş budur. Hacı amcanın sorduğu soru da budur ki, benim görüşüm, ben haca her bir insan gibi para verdim, ben de hacı geldim. Benim gördüğüm görüş vaciptir. Bana vacibi ettirmeniz kafile başkanının, hacı mesul olan insanların üzerine vaciptir. Böyle onun hakkı var. Ve bunu da yaptırmak gerekir. Yani hacılara kolaylığı aramamamız gerekir. Bu da ikinci konu. Üçüncü konu, hatta vacip değil söylüyorum. Yani sünnettir. Sünneti ne için terk edelim? Bir şey ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ettiği bir şeydir. Vacip değil ya. Razılaşıyorum. O görüşe göre geliyoruz ki sünnettir. Ne için sünneti terk edelim? Bizi sünneti terk etmeye vadar eden nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinden korkmuyoruz mu? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Benim sünnetimi terk eden benden değildir söylüyor. Dördüncü mesele, hacı zaman harcılıyor, para harcılıyor. Bu kadar müddet için ve ömründe çok hacılarımızın, gelen hacılarımız ömründe bir kez nasip oluyor. Yani artık 18-10 sene beklemiş, bundan sonra da tekrar onun ismi çıkar mı çıkmaz mı bilinmez. Çok zor. Bir kez hac ediyor. Ha bu hacı bir kez hac edene kamil şekilde hac yaptıracaksın. En iyi şekilde hac yaptıracaksın. En küçük müstehebleri bile yaptıracaksın ona. Dünkü dersimizde söylediniz mi? Onlarca müstehep ameller söyledik. Onları da yapacaksın. Haccın kamil olması için. Yani bazı insanlar kendine rahatlık bulması için ve hacılara rahatlığını zannederek yaptırmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rahatlığı ümmete rahmet olarak, alemlere rahmet olarak gönderildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdiz. Ayşe annemiz hadis-i şerifte söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki seçim arasında kalardıysa ondan en kolay olanını seçerdi. Eğer bu amelleri terk etmek kolay olurduysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terk ederdi ve sahabelere terk etmeyi tavsiye ederdi. Kendinize zorluk yaşatmayın diyerdi. Ama terk etmedi. Sahabelere terk ettirmedi. Bu yüzden hacılar bunu yapması daha iyiydi. Yani bu diğer hacılarında mesela artık mezhep görüşleri var, evet. Bazı mezheplere göre sünnet. Ama seninle gelen bazı mezhepler var ki senin kafilendedir. Onlar vacip görüşündedir. Onların da görüşüne dikkate alacaksın. O da senin kimi para verdi. O da senin kimi hac ediyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Sen sualın. Biz dersin evvelinde söylediniz ki bunu kasten insanın yapması yasaktır. Mazeret, yani mazereti ne? Geçememe mazeret değil. Alimler söylüyor ki geçememek mazeret değil. O, yani insanın hac vizası yoktur. Bu yüzden ihramsız dahil olması, mesela bir insana bakın, bu Allah'ın hadleridir. Kolay bir şey değil. Mahzurat-ı ihram şeriatımızın, Allah Azze ve Celle'nin bizlere yasak ettiği şeylerdir. Kimse sana fetva veremez ki bu yasağı yap, bu günahı işle, sonra fidye verirsin. Hayır, böyle bir şey yoktur. Biz bana fetva veremez. Niyeti, evet, bu hatı mahrucat-ı ihramda, ihramda yasak olan işleri işlemektir. Bunu bilerekten yapmak olmaz. Ama kimse işlemişse ona fidye gerektiğini söylüyoruz. Ama önceden yapılmasının yasak olduğunu söylüyoruz. Yani bunu yapmamanız gerekir. Başka bir yol, yani doğru bir yol bulursunuzsa o yolla gidersin. Ama ihramsız niyet ederek, yani ihram elbisesini giymeden gitmek, bu şey doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hacda ne istiyoruz biz? Kabul olan hac istiyoruz. Herkes bunu istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki El-Haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Kabul olan cennet, haccın evezi yalnız cennettir. Haccul mebrurun tarifinde alimler şunu söylemişti. Kim haccını farzlarıyla, vacibatlarıyla ve gücü yeten kadar müstehevleriyle yaparsa ve hacda yasak olan mahzurat-ı ihramdan sakınarak yaparsa ve bunu da ihlasla ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine uyarak yaparsa onun haccı mabrur hacdır. Yani mabrur hacın demeli şartları var. Birinci, ihlasla yapacaksın, insanlara göstermek için değil, Allah için yapacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine uyarak yapacaksın. Tüm hacın hükümlerini yahut harclarını yerine getiren yapacaksın. Vacibatları da yapacaksın. Müstehebletten yani sünnet amellerden de gücü yetene yapacaksın. Hepsini yapamazsan da bir problem yok. Gücü yeten kadar onları yapacaksın. Ve ihramda yasak olan şeylerden sakınarak bu haccını edeceksin. Bu şekilde hac edersinse haccın inşallah ki mabrur hacdır. Fidye söylediğimiz, yani insan mahzurat ihramda yasak olan şey işlerse söylediğimiz gibi 3 şeyden birini yapıyor. İstediğini yani seçim karşısındadır. Ya bir kurban kesir Mekke'de yahut 6 fakirin karnını doyurur. Evet. Yahut da 3 gün oruç diyor. 3 gün oruç.
O sorular dersten sonra inşallah. Nasıl niyet edeceksin?
Vekaleten kendini nasıl niyet edeceksin? Evet. Sen niyetinde mesela kimin adına hac edersin yahut umre edersin onun ismini söyleyeceksin. Lebbeykallahumma umreten an mesela Muhammed. Lebbeykallahumma haccan an Muhammed. Mesela bu şekilde terbiye edeceksin. Onun isminden terbiye edeceksin. Tabii ki burada haccın sevabı, yani kendin hacı yapmışsın bundan önce değil mi? Yapmamışsın. Hayır, o zaman vekaleten geçerli değil. Bu hacı sen kendi evine yapman gerekir. Kendi adına yapman gerekir. Birinci hacınsa kendi adına yapman gerekir.